Ayrım 31, Şeffaf, Stephen King, sayfa 252. Anderson'la Jude Nalbur'dan silahları alarak hamletin arkasına koydular. Bu iş uzun sürmemişti ama Dick'le diğerleri çoktan yola çıkmışlardı. Anderson onlara yetişebilmek için hamleti mümkün olduğu kadar hızlı sürmeye çalıştı. Bir ara direksiyonun başında kaskatı kesildi. Duydun mu? Jude bir şey duydun dedi. Senin arkadaşının sesiydi bu değil mi? Bobby başını salladı. Jim onları gördü. Bağırarak yardım istiyor. Kaç kişiler? İki. Bir jipteler. Gemiye doğru gidiyorlar. Jude yumruğunu dizine indirdi. Kahretsin aşağılık meraklı köpekler. Anderson onları yakalayacağız dedi. Merak etme. 15 dakika sonra çiftliğe varmışlardı. Anderson kamyoneti Dick'in arabasıyla Kylie'nin Cadillac'ının arkasına park etti. Erkeklerden oluşan gruba baktı. Burada toplandığımız gecelere benziyor diye düşündü. Önce onlar geliştiler. Özellikle güçlendirildiler. Ama Hazel burada değil, Beach var. Joe Summerfield'la Adley McKean de hiçbir zaman sundurmaya girmediler. Joe da silahları al diye emretti. Joe, sen de ona yardım et. Gerekmedikçe ateş etmeyin. Ve ne olursa olsun o polisi vurmayın. Verandaya bir göz attı. Gardner orada arkası üstü yatıyordu. Ağzı açıktı. Horlayarak ağır ağır soluk alıyordu. Haven'da çok kimse Bobby o ay yaşı çoktan ortadan kaldırmalıydı diye düşünüyordu. Özellikle Dick Allison ve Newt Barringer. Bobby Gardner'ın beynine bir kurşun sıkarsa birçok kişinin onu gömmesine yardım etmek için buraya koşacağını biliyordu. Kafasındaki plana gelişmeye karşı bağışıklık kazandırdığı için Gardner'dan hoşlanmıyorlar, kafasının içini kolaylıkla okuyamıyorlardı. Ama Gardner, Anderson'ın freniydi. Hayır, bu da doğru değildi. Aslında gerçek daha basitti. Anderson hala onu seviyordu. Bunu yapabilecek kadar insanca bir yanı vardı hala. Ve hepsi de sarhoş olsun olmasın Gardner'ın onları zamanında uyardığını kabul etmek zorundaydılar. Jude ve Joe Summerfield tüfekleri getirdiler. 6 silah vardı. Anderson bunlardan 5'ini tümüyle güvendiği adamlara verdi. 6.'sını da Beach'e. Kendisine silah verilmezse Beach'in şikayete başlayacağını biliyordu. Bu işe daldıkları için Gardner'ın gözlerini araladığını fark etmediler. Yattığı yerden kanlı gözleriyle onları seyrediyordu. Hiçbiri de onun düşüncelerini okuyamadı. Gardner onları gizlemesini iyi öğrenmişti. Bobby haydi gidelim dedi. Unutmayın o polisi istiyorum. Hep bir arada yürümeye başladılar. Eve ile Butch pek büyük olan hendeğin kenarından biraz geride dikiliyorlardı. Etrafta eklemelerle donatılmış acayip makineler duruyordu. Kabukları soyulmuş kütüklerden yapılmış kulübecikte de başka aletler vardı. Bir kazı yapılıyordu burada ve o tabak, güneşte parlayan o dev tabak. İnsan gözünü ondan ayıramıyordu. Gardner'la Anderson yamacı iyice kazmışlardı. Şimdi topraktan 27 metre boyunda cilalı, gümüşümsü gri maden güneşe doğru yükseliyordu. Tanrım! Dugan'ın mavi gözleri yuvalarından uğrayacakmış gibi açılmıştı. Tanrım, bir uzay gemisi bu. Bizim mi? Yoksa Rusların mı? Tanrım, Tanrım! Queen Mary Transatlantik'inden daha büyük bu Rusların olamaz. Bu... Sustu. Oksijene rağmen başı yine ağrımaya başlıyordu. Eve fotoğraf makinesini kaldırarak arka arkaya 7 resim çekti. Sonra yana geçerek 5 fotoğraf daha aldı. Dugan'a sağa doğru gidin dedi. Ha? Sağa. Son 3 fotoğrafta sizin de olmanızı istiyorum ölçü için. Unutun bunu. Maskeye rağmen Dugan'ın sesinin tizleştiği anlaşılıyordu. 4 adım atmanız yeterli. Dugan sağa doğru pek küçük 4 adım attı. Eve fotoğraf makinesini kaldırarak son 3 resmi de çekti. Makineyi ona babalar gününde Bryant'la Mary hediye etmişlerdi. Canavar pek iri yarı bir adamdı ama topraktaki gemi onu cüceleştiriyordu. Eve tamam dedi. Dugan çabucak eski yerine döndü. Çekine çekine kısa adımlar atıyor ve gözlerini topraktaki yuvarlak cisimden ayırmıyordu. Eve resimler nasıl çıktı acaba diye düşündü. Ellerim titriyordu. Bu uzay gemisinden etrafa radyasyon yayılıyor olabilir. Bu da filmi bulanıklaştırır. Ama resimler pırıl pırıl da olsalar onlara kim inanır? Çocukların her cumartesi sinemaya gidip Yıldız Savaşları gibi filmler gördükleri bu dünyada kim inanır? Dugan, buradan gitmek istiyorum dedi. Eve bir an daha uzay gemisine bakarak kendi kendine David bunun içinde mi diye sordu. Gemi daha pis mi? Hayal edemeyeceğim koridorlarda mı dolaşıyor? İnsanlar için yapılmamış kapılardan mı geçiyor? Karanlıkta açlıktan mı kıvranıyor? Hayır, David gemide olsaydı çoktan açlıktan ölürdü. Açlıktan ya da susuzluktan. Sonra küçük fotoğraf makinesini pantolonun cebine soktu, Dugan'a doğru giderek fişek tabancasını aldı. Evet, galiba. Birdenbire susarak cipe doğru baktı. Ağaçların arasına erkekler dizilmişti, aralarında bir de kadın vardı. Gruptakilerin bazıları silahlıydı. Eve onların hepsini tanıdı ya da hiçbirini tanıyamadı. Bobby Anderson yamaçtan iki adama doğru inmeye başladı. Diğerleri de onu izlediler. Anderson oldukça nazik bir tavırla ''Merhaba Eve'' dedi. Dugan 45'liği kaldırdı. Acı acı keşke şimdi yanımda alıştığım beylik tabancam olsaydı diye düşünüyordu. ''Sonra durun'' dedi. Ama oksijen maskesi sesini boğuklaştırıyor, sertliğini azaltıyordu. Maskeyi indirdi. ''Hepiniz, siz silahlılar tüfekleri yere bırakın. Hepinizi tutukluyorum.'' Newt Beringer tatlı tatlı ''Biz daha kalabalığız Butch'' dedi. ''Beach omurdan öyle ya.'' Dick Allison ona bakarak kaşlarını çattı. Adley McKean alayla tembel tembel güldü. ''Maskeni tekrar taksan iyi olur Butch, kendini kaybedeceksin.'' Dugan maskeyi indirir indirmez sersem demişti. Kafasındaki o susmayan fısıltılar da durumu daha kötüleştiriyordu. Tüpte ne kadar oksijen kaldığını merak ederek maskeyi taktı. Bobby Anderson silahını bırak dedi. Sen de o işaret tabancasını. Eve, ikinize de zarar vermek istemiyoruz. Eve sert sert David nerede diye sordu. Onu geri istiyorum dişi köpek. Kyle kıkır kıkır güldü. Altı Air 4'te o. Oyuncakları da var, cici robotları. Onlar da piknik yapıyor. Kes sesini. Anderson'ın aklı birden karıştı. Kendinden utanıyordu, güvenini de kaybetmişti. İçinden dişi köpek diye yineledi. Bu ihtiyar bana öyle mi dedi? Dişi köpek. Aklı karışmış onun. Dişi köpek ben değilim. Ablam Anne. Gözlerinin önünde karmakarışık bir hayal belirdi. İhtiyarın üzüntüsü, Gardner'ın kederi, hatta kendininki birbirine karıştı. Anderson dalgınlaştı. Aynı anda Eve Hillman işaret tabancasını kaldırarak ateş etti. Bunu Dugan yapsaydı daha o harekete geçmeden niyetini kafasından okuyacaklardı. Ama ihtiyar farklıydı. Hafif bir gürültü, sonra da bir hışırtı duyuldu. Beach Jernigan'ın etrafını beyaz alevler sardı. Adam sendeleyerek gerilerken elindeki tüfek uçtu. Beach'in gözleri yanan fosforla doldu. Kaynadı, sonra da patladı. Yanakları akmaya başladı. Beach ağzını açtı. İçine çektiği fazla sıcak hava genişleyerek ciğerlerini patlatırken göğsünü tırmaladı. Her şey birkaç saniye içinde olup bitti. Adamlar sendeleyerek gerilerken düzgün sıra bozuldu. İfadesiz suratlarında dehşet vardı. Beach Jernigan'ın ölümünü kafalarının içinde duyuyorlardı. Eve Dugan'a haydi diye haykırdı, cipe doğru koşmaya başladı. Jude Tarkington hantal hantal onu durdurmaya çalıştı. Ama Eve fişek tabancasının kızgın namlusunu onun suratına sürdü. Jude'un yanağı kavruldu, burnu kırıldı, gerilerken ayağı takıldığı için yuvarlandı. Bir çamurlu yerde alev alev yanıyordu. Çarpılmış muma dönmüş eliyle cansızca boynunu tırmaladı, titredi ve sonra hareketsiz kaldı. Dugan ihtiyarın peşinden koştu. Eve cipin direksiyon tarafındaki kapısını açmaya çalışıyordu. Anderson, Beach'in düşüncelerinin hafiflediğini, sonra da kesildiğini fark etti. Döndü, ihtiyarla polisin kaçmak üzere olduklarını anladı. ''Tanrım, onları durdurun!'' Bu hepsini de uğradıkları felçten kurtardı. Ama Anderson yine de hepsinden önce davrandı. Eve doğru atılarak elindeki çiftenin kabzasını yaşlı adamın ensesine indirdi. Eve yüzünü cipin kapısına çarptı. Burnundan kanlar boşanmaya başlayan ihtiyar sersem sersem dizüstü çöktü. Anderson ona tekrar vurmak için çifteyi kaldırdı. Aynı anda cibin öbür tarafında duran Dugan, Eve'in 45'liği de ateş etti. Bobby iri sıcak bir çekiç sağ omzunun aşağısına çarpmış gibi sarsıldı. Sağ eli hızla yukarı kalkarken çifte yere düştü. Bobby'nin içindeki bir şey onu kavurmaya başladı. Arkaya doğru sendeledi. Elini çekicin vurduğu yere götürdü. Yaradan kanlar fışkırdığını sanıyordu. Ama henüz kan akmıyordu. Gömleğinde ve etinde bir delik açılmıştı. Bu deliğin kenarları sıcaktı, zonkluyordu. Sırtındaki delikten kanlar şakır şakır akıyordu ama şok onu uyuşturmuştu. Bu nedenle henüz canı fazla yanmıyordu. Sol eli küçük giriş deliğini buldu. Oysa sırtında kurşunun çıktığı delik bir çocuk yumruğu büyüklüğündeydi. Anderson Dick Allison'a baktı. Allison'ın rengi uçmuş, panik yüzünden etleri sarkmıştı. Her şey altüst oldu diye düşünüyordu. Olacak şey mi bu? O köpek bizi öldürmeden onu yakalayın. Seni aşağılık muhbir, adi köpek, adi köpek. Anderson bağırdı, onu vurmayın. Acı bir anda içinde patladı, ağzından kanlar fışkırdı. Kurşun sağ ciğerini parçalamıştı. Dick Allison durakladı. Dugan tabancayı tekrar kaldıramadan Newt'la Joe Summerfield atıldılar. Dugan onlara doğru döndü. Newt tüfeğin dipçiğini canavarın tabanca tutan eline indirdi. Dugan'ın ikinci kurşunu toprağa saplandı. İlkokul öğretmeni John Anders kımıldama diye bağırdı. Kımıldarsan ölürsün. Dördümüz de sana nişan aldık. Dugan etrafına bakındı. Silahlı dört adamı süzdü. Dick Allison'ın bakışları donuklaşmıştı. Çıldırmak üzereydi. Sinek uçsa ateş edecekti. Dugan seni nasıl olsa öldürecekler diye düşündü. En iyisi John Wayne gibi ölmek. Kahretsin, hepsi de deli bunların. Anderson hayır dedi. Cipin burnuna dayanmıştı. Ağzından sürekli kan sızıyordu. Gömleğinin arkası kan içindeydi. Biz çıldırmadık. Seni de öldürmeyeceğiz. Kafamın içine bak. Canavar beceriksizce Bobby Anderson'ın kafasının içini görmeye çalıştı ve kadının ciddi olduğunu anladı. Yalnız yine de işin içinde bir iş vardı. Bu korkunç kafa okuma oyununu yeni öğrenmemiş olsa o gizli fikri de yakalayacaktı. Dugan bu noktayı daha sonra düşünecekti. Ne de olsa bu adamlar birer amatördüler. Belki yine de kaçmayı başarabilecekti eğer... Adley McKean birdenbire atılarak canavarın yüzündeki maskeyi çekti. Butch'un hemen başı dönmeye başladı. Adley, seni böyle daha beğeniyorum dedi. Lanet olasıca sersem, havan kesildiği zaman kaçmayı pek düşünemeyeceksin. Dugan baş dönmesini yenmeye çalışarak Anderson'a baktı. Ölecek sanırım diye düşündü. Sen istediğini düşün. Canavar kafasında beliren bu beklenmedik düşünce yüzünden bir adım gerileyerek kadını dikkatle süzdü, sonra ''Ya ihtiyar?'' diye sordu. Bu, Anderson öksürürken etrafa kanlar saçıldı. Burun deliklerinde hava kabarcıkları belirdi. Kyle'la Newt ona doğru gidecek oldular ama Anderson elini sallayarak onları durdurdu. ''Bu senin üzerine vazife değil. Sen ve ben o cipin önüne bineceğiz, arabayı sen kullanacaksın.'' Arkada silahlı üç kişi olacak. Yani olmayacak bir şey yapmaya kalkmayasın diye. Butch, o ihtiyara ne yapacaksınız dedi. Anderson kendini zorlayarak çiftesini aldı. Sol eliyle gözlerine düşmüş olan terden sırılsıklam kesilmiş saçlarını geriye itti. Sağ eli gevşekçe yanına sarkmıştı. Sanki Dugan'ın kendisini iyice görmesini istiyordu. Onu tartmasını. Butch da öyle yaptı. Bobby Anderson'ın gözlerinde gördüğü soğuk ifade gerçekti. Bobby usulca ''Seni öldürmek istemiyorum'' diye mırıldandı. ''Bunu biliyorsun ama bir kelime daha söylersen bu adamların seni buracıkta kurşuna dizmelerine izin veririm. Seni de Beach'in yanına gömer, ondan sonra olacaklarla başa çıkmaya çalışırız.'' Eve Hillman sendeleyerek ayağa kalkıyordu, sersemlemişti. Nerede olduğunu bilmiyormuş gibi bir hali vardı. Koluyla alnındaki kanları sildi, sanki termiş gibi. Butch'un başı yine şiddetle döndü, sonra aklına onu çok rahatlatan bir şey geldi. Bu bir rüya. Anderson neşesizce güldü. İstiyorsan öyle düşün. cipin diğer tarafına doğru gitti. Tekrar öksürmeye başlarken etrafa yine kanlar sıçradı. Dizleri büküldü. İki adam cipe binmesi için ona yardım etmek zorunda kaldılar. Düşünmeyi boş ver. Bu kadının öleceğini biliyorum. Anderson dönüp ona baktı. Canavarın kafasında aynı kesin düşünce belirdi. Sen istediğini düşün. Archingborg, Summerfield ve McGee'in arkaya bindiler. Bobby Anderson sür diye fısıldadı. Ağır ağır. Butch taşıdı geri geri götürdü. Everett Hillman'ı son kez görecek ama bunu anımsamayacaktı. Daha sonra Dugan'ın kafasının içini iyice sileceklerdi. Kara tahtaya tebeşirle yazılmış yazılar gibi. Yaşlı adam orada güneşte duruyor, o dev tabak arkasından yükseliyordu. Eve'in etrafını iri yarı adamlar sarmıştı. Sol tarafta yerde yanmış kütüğe benzeyen bir şey yatıyordu. Dugan hiç de fena değildin ihtiyar diye düşündü. Gençliğinde harikaydın herhalde ve artık deli olmadığını da biliyorum. Eve Hillman başını kaldırdı. Elimizden geleni yaptık der gibi omzunu silkti. Butch'un başı yine şiddetle döndüğü için gözleri bulanıklaştı. Cipi sürebileceğimi sanmıyorum. Sesi çok uzaklardan geliyormuş gibiydi. O nesne beni hasta ediyor. Anderson küçük tüpünde hava kalmış mı Adley diye fısıldadı. Yüzü kül rengiydi. Buna karşılık dudaklarındaki kan kıpkırmızı duruyordu. Maske hafifçe hışır diyor. Tak onu. Maske Dugan'ın suratına takıldıktan bir dakika sonra koca adam kendine gelmeye başladı. Anderson fırsat bulmuşken şunun zevkini çıkar dedikten sonra bayıldı. Kül küle, toz toza. Böylece dostumuz Ruth McCausland'ın vücudunu toprağa, ruhunu da Tanrı'ya teslim ediyoruz. Ruth'un mezarının başındaki çiçekler rüzgarda hafifçe oynuyordu. Rahip Gühringer başını kaldırarak Frank Spruce'a baktı. Frank'in bakışlarından çok rahatladığı anlaşılıyordu. Hepsi de uzay gemisinin yakınındaki o sahneyi izlemişlerdi. Her şey kontrol altındaydı ve gelişme devam edecekti. Gühringer gülümsedi. Kitaplıkta yiyecek ve içecek verilecek. Belki oraya uğramak, Ruth'u anmak istersiniz. Oyunun ikinci perdesi sona ermişti. Kyle uzanarak Anderson'ın pantolonunun cebinden anahtarları aldı, birini sundurmanın kapısındaki asma kilide soktu ama çevirmedi. Adley ile Joe hala direksiyondaki Dugan'a nişan almış bekliyorlardı. Butch soluk almakta zorluk çekiyordu artık. Tüpteki oksijen tükenmek üzereydi. Kyle tekrar onların yanına yaklaştı. Joe Summerfield'a gidip o ayyaşa bir bak dedi sızmış gibi ama o köpeğe hiç güvenmiyorum. Joe verandanın basamaklarından çıkarak Gardner'a yaklaştı. Onu dikkatle incelerken pis kokulu soluğu yüzünden suratını buruşturdu. Ama Gardner bu kez gerçekten sızmıştı, rol yapmıyordu. Bir şişe viski daha açmış ve kendinden geçinceye kadar içmişti. İki adam Joe'nun dönmesini beklerken Kyle, Bobby galiba ölecek dedi. O zaman ilk iş olarak o sarhoşu ortadan kaldıracağım. Joe geri döndü, sızmış. O tüfeği polise doğru çevirirken Kyle da sundurmaya gitti. Anahtarı çevirdi, kilidi halkadan çıkararak kapıyı araladı. Dışarıya parlak yeşil bir ışık taştı. Öyle ışıltılıydı ki güneş ışıklarını sönükleştiriyordu. İçeriden acayip bir şıpırtı sesi geliyordu. Kyle farkına varmadan bir adım geriledi. Yüzündeki korku, tiksinti ve dehşet vardı. Bu keskin, pis, organik koku bile insanı bayıltmaya yeterdi. Şıpırtılar, pis koku, sonra başka bir ses daha. Boğulmakta olan köpeğin hafif iniltisine benzeyen bir ses. Kyle daha önce sundurmaya iki kez girmişti ama olanları pek hatırlamıyordu. Tabii buranın önemli ve olağanüstü bir yer olduğunu biliyordu. Sundurma onun gelişmesini hızlandırmıştı ama insanca yanı buradan hala korkuyordu. Kyle yine Adley ile Joe'nun yanına koştu. Diğerlerini bekleyemeyiz. Bobby'yi kurtarmak istiyorsak onu hemen içeri sokmamız gerekiyor. Polisin maskesini çıkarmış olduğunu fark etti. Bu iyiydi işte. Adley'in de ormanda dediği gibi havası biterse kaçmayı pek düşünemeyecekti. Kyle silahı polise doğru tut Harley dedi. Joe, Bobby'yi taşımama yardım et. Onu sundurmaya sok bana mı? Kyle bağırdı. Hayır, hayvanat bahçesine götürmeme. Bobby'nin lanet olasıca aslanları görmesini istiyorum. Tabii sundurmaya sokmama. Ben şimdi oraya girmek istemiyorum. Joe bir yeşil ışığa bir Kyle'a bakıyordu. Utanç ve korkuyla hafifçe gülümsemekteydi. Adley usulca sana ben yardım ederim diye mırıldandı. Bobby çok iyi bir kadın. Biz bu işin sonuna varmadan ölürse yazık olur. Kyle pekala diyerek Joe'ya döndü. Polise dikkat et. Bu işi yüzüne gözüne bulaştırırsan yemin ediyorum seni öldürürüm. Bulaştırmam Kyle. Joe hala utançla gülümsüyor ama bakışlarından çok rahatladığı anlaşılıyordu. Merak etme, ona göz açtırmayacağım. Anderson bitkin bitkin iyi olur dedi. Hepsi de şaşırdılar. Kyle bir ona bir Joe'ya baktı. Joe, Kyle'ın gözlerindeki o küçümseyici bakışlardan irkildi. Ama sundurmaya o şıpırtının ve yeşil ışığın geldiği yere doğru da bakmadı. Kyle sonunda haydi Adley diye bağırdı. Bobby'yi oraya götürelim. Bu işi ne kadar çabuk yaparsak o kadar iyi olur. 50 yaşlarında saçları seyrelmiş şişmanca bir adam olan Adley McKean bir an durakladı. Dudaklarını yaladı. Kyle, orası kötü mü? İçerisi yani. Kyle başını salladı. Hatırlamıyorum. Bütün hatırladığım dışarı çıktığı zaman kendimi harika hissetmem. Sanki daha çok şey öğrenmişim gibi. Pek büyük işler başarabilirmişim gibi. Ya, Adley'in sesi pek duyulmuyordu. Anderson yine bitkin bitkin, bizden biri olacaksın Adley dedi. Adley'in yüzünde hala korku vardı ama yine de kesin bir tavır takındı. Pekala. Kyle Bobby'nin canını yakmamaya çalışalım diye uyardı. Anderson'ı götürüp sundurmaya soktular. Joe Summerfield bir an arkalarından baktı. Dugan'ın eski gücü olsaydı bu fırsattan yararlanabilirdi. Ama artık bitkin haldeydi, midesi bulanıyor, kafası zonkluyordu. Canavar bir süre sonra sesler duyarak gözlerini açtı. Diğerleri ormandan çıkmış yaklaşıyorlardı. Eve Hillman'ı kabaca itip kalkmaktaydılar. Yaşlı adam ayağı bir yere takıldığı için yuvarlandı. Tarkington onu tekmeleye tekmeleye ayağa kaldırdı. Butch onun düşüncelerini kolaylıkla okudu. Tarkington Beach öldürüldüğü için çok öfkeliydi. Eve Hillman sendeleyerek cipe doğru geldi. Aynı anda sundurmanın kapısı açılarak Kylie ile Adley dışarı çıktılar. Adley'in korkusu geçmişti artık, gözleri ışıl ışıldı. Sevinçle sırıtırken dudakları gerilmiş, dişsiz etleri ortaya çıkmıştı. Ama hepsi bu kadar değildi, bir şey daha vardı. Derken Dugan bunun ne olduğunu anladı. Adley McKee'nin sundurmada geçirdiği birkaç dakika içinde saçlarının çoğu dökülmüştü. Adley, oraya her zaman girebilirim Kyle diyordu, dert değil. Dugan kendinden geçti. 31. ayrımın sonu. Sayfa 261.